Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun pek kıymetli dinleyenleri, hakikat yolculuğunun erenleri, sözümüzün kulak misafirleri. Bilgimize ayar, özümüze yar, sesimizle bahtiyar. Usul-i Erkan, Muhibban-ı Erkam, dergahı hüdaidir mekan. Biliniz ki kesmeyin sizlere ahkam. Kulağınız bizde, gözünüz izde, beyniniz işte, gönlünüz eşte olsun efendim. Sohbet muhabbette gerek. Muhabbetsiz sohbete ne gerek? Yapmadığını söylemek, Allah'ı üzmek demek. Bize düştü bu bilginin tellallığı, lazımdır haklarınızın helalliği. Kulak verile, bilgi derile, bildiğiyle amel etmeyene bilmem ki nedenine. Aziz ve titiz ve dahi temiz ve elbette bizler için bahada eşsiz, kalbi kinsiz, şerre isteksiz, gıybete meyilsiz ve harama dilsiz ve her daim nezdimizde mümeyyiz. Çok değerli gönüldaşlarımız. Bendeniz Münir Arıkan. Erkam Radyo'da Nitelikli İnsan programında hepinizi Erkam Radyo Çamlıca Genel Merkez stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Yeniden bu haftada sizlerle beraberiz. Bizleri sizlerle buluşturan, sizleri bizlere kavuşturan, hayırlı şeyleri konuşturan, karşılıklı istifademizi artıran Rabbimize sonsuz şükürler olsun. 2026-2027 ana konumuz olan insan puzzle'ını, insan bulmacasını oluşturan 66 parçayı, insanın mütemmim cüzlerini konuşuyoruz. Birinci parçamız kader ve ikinci parçamız ruhtan sonra insanı oluşturan 66 parçanın üçüncüsü olan sülaleyi işliyorduk. Sülale kan bağımızdır. Biyolojik bedenimizdir. Fiziksel şeklimiz ve şemalimiz ve şemailimizdir. Gen haritamızdır. Genlerimizi bile etkileyen epigenetiğimizdir. 54 atamızın bize kadar dokuduğu karakter ve şeciye haritamızdır. Kişiliğimiz ve kimliğimizdir. Sülale zekamız ve anlayışımızdır. Algımız ve bakış açımızdır. Paradigmalarımızdır. Hastalıklarımız ve bağışıklık sistemimizdir. Gelenek, görenek, adet ve törelerimizdir, örfümüzdür. Konuştuğumuz dildeki aktarım istasyonumuzdur. Ağzımız ve şivemizdir. Topyekün bir kültür haznemizdir. Bu barajda asırlar boyu ne birikirse bize gelen koldaki su da o kadar akacaktır. Pisse pis, temizse temiz, helalse helal, haramsa haram. Bu kadar basit. Aziz dostlarım, sülale İnsan yaşam şeklini de etkileyen ve belirleyen ana güçtür. Asırlarca süre gelen bir beslenme biçimi, sağlığımızı da, ömrümüzü de, yaşam kalitemizi de etkiler. Etkileyecektir de. Asırlarca süre gelen stres ve duygusal aktarımlar, kronik stresimizi de, psikolojik ruh halimizi de etkileyecektir. Coğrafya gerçekten kaderdir. Ve sülalemizin asırlardır yaşadığı ortam, yani hava kirliliği, uyku düzeni, maruz kalınan kimyasallar, alınan gıdalar ve çevresel faktörler bizi oluşturan özü etkiler. Bu anlamda sülalemizin yapa geldiği günlük egzersizlerin bile özellikle metabolizmamız ve bağışıklık sistemimizde önemli etkileri vardır. Doktorların gittiğiniz zaman siz de çoğu kez şahit olmuşsunuzdur. Bir hastalık sorgulamasında ilk önce sordukları, ailede benzer bir hastalık olup olmadığı sorusu, kalıtsal bir miras dediğimiz şeyin olup olmadığını anlamak için yapılan çok önemli bir sorgulamadır. Nasıl ki bize kadar gelen geçmiş atalarımızın, yani sülalemizin yaşam şekli bizi etkiliyorsa, biz de bizden sonra gelecek olan kuşakların, yani gelecek sülale üyelerimizin hayatlarını etkiliyoruz ve etkileyeceğiz aziz dostlarım. Bu açıdan sadece kendimiz için değil, bizden sonraki nesillerin, çocuklarımızın ve hatta torunlarımızın genetik mirasını da yaşam tarzımızla el an şu anda şekillendirmekte olduğumuzu unutmayalım. Cenab-ı Rabbül Alemin'in kurduğu ilahi sistemde zerre, hatta havada uçuşan toz zerresi miskal kadar bir kütlenin bile terazideki tartıda yeri ve önemi vardır. Her kim ki miskal bir havada uçuşan toz zerresinin partikülü kadar وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى buyurunca biz miskal kadar, bir zerre kadar, bir toz zerresi kadar iyilik yapsa da onu görecektir, kötülük yapsa da onu tartıda bulacaktır. Sülalemizden gelen aktarımlar, sadece derimizin rengi, boyumuzun uzunluğu ya da kısalığı, diyabet ve kalp damar hastalıkları ya da bağışıklık sistemindeki bazı otoimmün bozukluklar, bedensel, fiziksel ve biyolojik aktarımlar olmaz. Sülale aynı zamanda bir manevi aktarım istasyonudur. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'de İbrahim Suresi 40. ve 41. ayet-i kerimelerde yer alan "Rabbim, beni ve soyumdan gelecek olanları namazı devamlı kılanlardan eyle. Ey Rabbimiz, duamı kabul et. Rabbimiz, hesap kurulacağı gün beni, anamı, babamı ve müminleri bağışla" duası, sülale aktarımında duanın bile nasıl azim ve ehem bir etkiye sahip olduğunu göstermesi açısından manidardır. Furkan Suresi 63-76. ayetler arasında İbadurrahman, Rahman'ın kulları anlatılır bize. Bu kullar, yani Rahman'ın has kulları, bu ayet-i kerimelerde şöyle tanımlanır: yeryüzünde tevazu ile yürüyenler, cahillere karışınca kavgaya girmeyenler, gecelerini ibadetle geçirenler, israf etmeyip dengeli yaşayanlar, büyük günahlardan kaçınanlar, tevbe eden ve kendilerini düzeltenler, yalana asla şahitlik etmeyenler, boş işlerle karşılaşınca onurla uzaklaşanlar ve Allah'ın ayetlerine karşı duyarsız olmayanlar. Aziz dostlarım, lütfen dikkat buyurunuz. Bu özellikler, bu 9 özelliği saydıktan sonra Rabbimiz Furkan 74. ayet-i kerimede "Onlar Rabbimiz, bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl" diyenlerdir diye Rahman'ın bu has kullarına ait bir duayı zikreder bize Kur'an-ı Azimüşşan'da. İşte bu özelliklere sahip olanlar gelecek zürriyetleri için Rahman'dan bir talepte bulunuyorlar. Aslında Kur'an-ı Kerim'in metoduna göre bakarsak buraya, önce bütün bunları yaparak bir hak edilmişlik ortaya çıkıyor, tertemiz bir zürriyet için, ve o has kullarda tabiri caizse hemen bu müktesebatı kazanımdan sonra duayı yapıveriyorlar. Sülalesini ve gelecek zürriyetinin kalitesini artırmak isteyen bu maddeleri lütfen çok dikkat etsin. Aslında buna benzer Kur'an-ı Azimüşşan'ın tamamında farklı listeler, özellikler, hususiyetler vardır ama en çarpıcılarından bir tanesi de Mü'minun suresinin giriş kısmında tanımı yapılanlardır. "Kad eflahal mü'minun" diye başlayan ayet-i kerimede işte o müminler felaha ermişlerdir, kurtuluşa ermişlerdir, kurtulmuşlardır diye başlayan ifade şöyle devam eder: "Kimdir o kurtuluşa eren müminler? Namazlarında huşu sahibidirler. Boş ve faydasız işlerden yüz çevirenlerdirler ya da yüz çevirirler. Zekatı verirler, iffetlerini korurlar, emanetlerine riayet ederler. Verdikleri sözleri yerine getirirler. Namazlarını korurlar, namazlarını istikrarlı bir şekilde devam ederler. Namazlarını istikrarlı bir şekilde devam ettirirler. İşte Firdevs'e varis olacaklardır onlar ve orada ebedi kalacaklardır." Aziz dostlarım, burada her biri birbirinden önemli ve kıymetli. İlahi takdire mazhar olacak bu özel ve güzel vasıfların sadece ve sadece sözünde durma kısmını, yani içlerinden bir tanesini alacak olsak bile, bu soya çekimde sözünde duran, özü sözü bir olan, asla yalan söylemeyen bir sülale ortamında yetişen çocukla, hayatı yalan ve aldatmacadan müteşekkil, yalancı ve aldatan bir sülaleden gelen bir çocuk asla ve kat'a bir olmayacaktır. Bu durum psikolojik olarak da aynen geçerlidir. Çocukluğunuzda sevilen, korunan, kollanan, gözetilen ve hediyelerle sevindirilen bir sülalede yetişmişseniz, insanı daha değerli gören bir bakış açısına sahip olacaksınızdır. Ama çocukken ihtiyaçlarınız sülaleniz tarafından zamanında ve sevgiyle karşılanmadıysa, varlık içinde hem maddi hem manevi hem de sevgi açısından yokluk çektiyseniz, insana dair içinizde biriktirdiğiniz kin ve öfke, dünyayı daha güvensiz bir yer olarak algılamanızla sonuçlanacağı için gelecek kuşakları daha bencil ve daha egoist yapacaktır bu damarda. Sülale, psikolojik, genetik ve biyolojik varlığımızı oluşturduğu kadar ahlaki varlığımızı da oluşturan bir faktördür. cömertlik ve yardımlaşma ile yaşaya gelen bir sülalede çocuklar bu özelliği fabrika ayarı olarak kazanmış doğarlar. İçine doğdukları sülalede aynı yaşam tarzına sahip bir şekilde gelişip büyürler. Ahlaki açıdan dip yapmış, süfli davranışlar sergileyen kokuşmuş toplumlarda sülale etkisi zürriyeti de tesirini alıp onları sadece ahlaki açıdan değil dini açıdan bile atalarının diniyle çepeçevre kuşatıp sapkınlık, dalalet ve kötülük içinde bırakacaktır. Yapılan araştırmalar, sömürgecilik döneminde çökertilen ahlaki yapıları yüzünden fuhşun ve teşhire kaçan çok açık saçık, aşırı açık saçık giyinmenin yaygın olduğu Brezilya gibi Güney Amerika toplumlarında kuşakların çok bencil, egoist, acımasız ve saldırgan olduğunu ortaya koyuyor. Peki, İslami açıdan durum nasıl aziz dostlarım? Her şeyden önce Azrail Aleyhisselam'ın dünyanın farklı farklı yerlerinden aldığı farklı renk ve özelliklerdeki topraktan ve balçıktan yaratıldık hepimiz. Aslımız toprak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin insanlar altın ve gümüş madenleri gibi birer madendir hadisi şerifi, sülaleden gelen değişmez özü, potansiyeli ve ana yapı taşımızı ortaya koyuyor. İslam düşüncesi, sülaleyi sadece bir soy ağacı olarak değil, karakterin, mizacın ve istidadın yani potansiyelin aktığı bir manevi nehir olarak görür. Sülale, bireyin hem biyolojik hem de ahlaki kodlarını muhafaza eden bir hatıra ve hafıza merkezidir. Ennesu Aragun, damar çekicidir prensibi, sülale içerisindeki baskın özelliklerin nesiller boyu gizlenip sonra aniden ortaya çıkabileceğini vurgular. Yani insanlar soyları ve damarları ve kökleri ve sülaleleridir anlamında bir ifadedir bu. Biz de damar çekicidir anlamında kullanmış zaman zaman. İmam Gazali İhya-ül-Müddin'de insanı bir ağaca benzetir. Sülale köktür, birey de meyvesidir. Eğer kök yani sülale helal lokma ve salih amel ile sulanmışsa meyvenin ahlaki yapısı da kendiliğinden tatlılaşır. Gazali'ye göre sülalenin beslenme alışkanlıkları, maddi ve manevi temizliği, kendi şeriatına göre temiz ve tahir ve tayyip beslenmesi, tohumun yani spermin kalitesini, o da doğacak çocuğun seciyesini etkileyecektir. Aziz dostlarım, sülale birey için ilk sosyal koruma kalkanıdır. Ferdin ruhsal dünyasında sülalenin etkisi şu iki ana kolda ilerler. Birincisi ahlaki sorumluluk. Hani ben filanca sülalenin ferdiyim, onlara bir leke getiremem. Filancaların bir ferdiyim, bu şekilde davranamam düşüncesi bireyi yanlış yapmaktan koruyan bir zırh olur. İkincisi kolektif hafızadır ki sülalenin başarıları bireye benim sülalemde bu potansiyel var, biz bunu başarırız evvelallah dedirten bir fıtri özgüven aşılar. Bunu lütfen bir ego olarak değil, sülalenin kolektif zekasından beslenen bir aidiyet duygusunun tecellisi olarak görürüz. Yani sülale üstünlük değil, kimliktir. Sonuç itibarıyla sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Hucurat suresi 13. ayet-i kerimede ifade edilen bu kavramla Hazreti Adem ve Hazreti Havva'dan yani bir anne ve bir babadan yaratılan bir Adem oğlu değil miyiz biz? Yani sülale Allah'ımız Celle Celaluhu'nun yaratma düzeninin bir parçasıdır. İnsan neslinin devam mekanizmasıdır. Devam mekanizması olduğu için nasıl devam edeceği yaşayanların haline bağlıdır. Çünkü yaşanan bütün haller gelecek kuşaklara aktarılmaktadır. Burada 54 atamızın tüm olumsuzlukları bizim 54. kuşağa kadar gelmiş olsa bile bu olumsuz genetik aktarımların bizde zuhur etmemesi için sülalemizin desteği ve çevrenin de ıslah etmesiyle bizde yepyeni ve arızasız bir fıtrat inşa edilebilir. Yani bugün itibarıyla 54 atamızdan süre gelen aktarımların özellikle son iki halkasından memnun değilsek, babamızdan ve dedemizden memnun değilsek, bunu kastediyorum, bunu resetlemek, düzeltmek ve ıslah etmek mümkündür. Zaten bu yüzden İslam, sıla-i rahimi, yani sülalemizdeki akrabalarımızı, ziyaretimizi çok önemli iki şeyin müsebbibi yapmıştır. Nedir o iki şey? Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kim rızkının genişletilmesini ve ömrünün uzatılmasını isterse akrabalık bağlarını sürdürsün diye buyuruyor. Aziz dostlarım, sizce ne olur bir akraba ziyaretinde? Ne olmaz ki? Ziyaretleşmek bağı kuvvetlendirir. Yani nasıl bir akraba silsilesine sahip olduğunuzu anlarsınız. Kendinize güveniniz gelir. Birbirinize öykünür ve benzeşirsiniz, birbirinizi etkilersiniz. Giderken eliniz boş gitmez, hediyeleşir, muhabbeti artırır. Dönerken de eliniz boş uğurlanmaz, bir muhabbet ve sevgiyle uğurlanırsınız. Bekleyen, yolunuzu gözleyen sülale büyüklerini memnun ettiğiniz için hayır dua alırsınız. Manevi kesenizi de doldurursunuz. Aile büyükleri cep açlıklarıyla ihtiyacınızı anlayıp halden anlayarak maddi keselerinizi de doldurursunuz. Ne halde olduğunuzu tüm sülaleye bildirmiş, hakkel yakin, aynel yakin göstermiş olursunuz. Bilenler bilip de bilmemezlikten, görüp de görmemezlikten gelmez. Onlar size, siz de onlara yardımcı olursunuz yakinleştikçe. Bu ziyaretlerde finansal sıkıntılarınız, psikolojik üzüntüleriniz ve ruh halinizdeki dalgalanmalar da ortaya çıkar. Yardım ve destek alırsınız. Eski Gaziantep ağzıyla eski haneklerden konuşursak, ele yorum bir gel şöyle gadanı alayım diye şöyle bir sarıp sarmalanırsınız ve gadanız alınır, moraliniz, motivasyonunuz yerine gelir ve stresiniz düşer. Bağ kurup hediyeleştiğiniz ziyaretlerinizde izzet ikram görür, sunulan yemek ve tatlıları yer minnettar kalırsınız. Özellikle nazlanacağınız aile büyüklerine o nazlandığınız şeyin yapıldığını görünce mutlu olur, kendinizi daha değerli hissedersiniz. Tatlı tatlı aile anıları paylaşır, bilginizi, görgünüzü, tecrübenizi ve muhabbetinizi artırırsınız. Hangi hal ve harekete karşı nasıl bir tavır geliştirilmekte olduğunu görerek kültürünüzü de artırırsınız. Aziz dostlarım, sadece bu kadarla kalmaz. Sülalede yerleşen özellikle helal lokma, ahlaki yaşam ve kul hakkı hassasiyeti nesiller üzerinde bereket ve tesir bırakacak şekilde ilmek ilmek bu sülale halısına, dokusuna işlenir. Yani her sıla-i rahim, yani sülalenizle hısım akraba ziyaretleriyle siz tabiri caiz ise rektefeye girer, yenilenirsiniz. İşte bu yenilenen haliniz, aldığınız dua ve yakın akrabaya yaptığınız iyiliklerle rızkın artışına vesile olduğu için tüm hücrenizde biyolojik, genetik, psikolojik, fizyolojik güzellikler ve yenilenmeler yaparak sizi de gençleştirir. Akraba ziyaretinde sadece beyin nöronlarının güçlenmesi ve kurulan sosyal bağ sayesinde oksitosin hormonu salgılanması açısından baksak bile bu iki özelliğin bile ömrünüzün uzamasında çok önemli ve kritik bir rolü olduğu gözlemlenmiş. Hadis-i şerifin tecellisi de bu şekilde ortaya çıkıyor. Aziz dostlarım, Erkam Radyo'da Münir Arıkan ile Nitelikli İnsan programındasınız. İnsanın üçüncü parçası olan sülaleyi anlatıyorum. Şimdi kısa bir ara vereceğim. Lütfen bizden ayrılmayın efendim. Az sonra yeniden görüşmek üzere.
Buluşma noktamız Erkam Radyo.
Aziz dostlarım, yeniden merhabalar. Bendeniz Münir Arıkan, Erkam Radyo'da Nitelikli İnsan programında İnsanı oluşturan 66 parçanın üçüncüsü olan sülaleyi konuşuyoruz. Sülalenin önemini, maddi, manevi, biyolojik, genetik, psikolojik, fizyolojik bütün özelliklerini ve bize olan etkilerini konuşuyoruz. Sadece maddi, manevi, ruhani, biyolojik ve genetik etkilerinin dışında İslam hukukunda akile sistemi sülalenin önemini en net gösteren fıkhi unsurlardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Yanlışlıkla işlenen bazı suçlarda, örneğin kazara adam öldürme gibi, ödenecek tazminatın yani diyet suçunun akrabaları, ashabesi tarafından paylaşılması esası vardır. Bu sistem sülale üyelerini birbirinin davranışından sorumlu tutar. Benim amcaoğlum ne yapıyor sorusu sülaleyi birbirini denetleyen doğal bir otokontrol mekanizmasına dönüştürür. Zaten onun için İslam'da hani birbirimizin ne yaptığından haberdar olmak adına, birbirimizin ne halde olduğunu anlamak adına bu hısım akraba ziyaretinin sıklaştırılması emredilmiştir. Ayrıca miras hukukuna göre helal bir şekilde sahip olacağınız miras da sülalenizin bu zamana kadar kazandığı şeyler değil mi aziz dostlar? Ama fakir sülaleden zengin insan çıkmaz anlamına gelmez bu. Genel anlamıyla maddi birikimlerinizde bile etkisi vardır anlamına söylüyorum. Zaten akrabalık bağlarını koparmak İslam literatüründe büyük günahlar arasında işte bu yüzden zikredilir. İslam alemleri akrabayı gözetmeyi sadece ziyaret olarak değil bir sosyal sigorta olarak tanımlar. Zekat ve sadaka verilirken önceliğin akrabaya verilmesi, ayet-i kerimelerde buyrulduğu şekliyle akrabaya, yakın akrabaya iyilikler yapılması kuralı, sülalenin kendi içindeki yoksulluğunu bitirmesi için konulmuş çok önemli finansal bir stratejidir. Bu bir taraftan ulusal manada, global manada devletin üzerindeki sosyal yardım yükünü hafifleten ve diğer taraftan sosyolojik açıdan toplumsal barışı dipten yukarıya doğru inşa eden çok destekleyici bir teşvik modelidir. Yani bizler sülalemizin genetik bir parçası olduğumuz kadar aynı zamanda finansal bir parçasıyız da. Aziz dostlarım, nasıl ki sülalede kısa boy genetik yapısıyla gelinen bir ailede beslenme, spor, kültür, fizik, masaj, tıbbi destekler ve hatta kemik içi uzatma aparatları operasyonları ile boy uzatmak dahi gerçek olabiliyorsa, ki mesela bununla alakalı bunun doğal yönden dünyanın en uzun boylu insanların olduğu Kenya'daki Masai kabilesi genetik yapısı itibarıyla nilotik kökenli topluluklarda boy ortalaması en yüksek. Beslenme açısından süt, et ve kan temelli geleneksel diyet. Doğal seçim açısından işte coğrafya kaderdir demiştik. Sıcak iklim ve açık arazide yaşam. Uzun ince vücut onlara avantaj sağladığı için. Ve Afrika'nın savanlarında koşma zarureti aslandan kaçmak ve ceylanı yakalamak için yüzyıllardır koşarak yaşadıkları bir yaşam stili. Ve nihayetinde bütün bu aktarımı desteklemek adına gün boyu yaptıkları zıplama egzersizleri, sürekli zıplayan bir fiziksel egzersizle bu sülale aktarımını destekliyor ve güçlendiriyor. Yani nasıl olsa biz uzun boylu bir sülalevi genetikten geliyoruz diyerek yan gelip yatmıyor. Günün önemli bir kısmında zıplama egzersizi yaparak o genetik aktarıma destek oluyorlar. Kenya'daki Masai de zıplama, ki onlar adumu diyorlar buna, özellikle baldır ve asil tendonu güçlendiriyorlar. Dikey sıçrama kapasiteleri artıyor. Daha yükseğe zıplama, daha uzun mesafe koşmak mümkün oluyor. Kemik mineral yoğunlukları artıyor. Daha sağlam kemik ve daha dayanıklı iskeletleri oluyor. Bir taraftan da dik duruş alışkanlığı geliştiriyorlar. Bu kabilede kamburluk görülmüyor. Bunun kuşaklar boyu bu şekilde devam edip nesilden nesile aktarıldığı bir durumda sizce dünyanın en başarılı maraton koşucularının Masai'den çıkması tesadüf mu aziz dostlarım? Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kim ameli geri bırakırsa nesebi onu ileri götürmez sözü tam da burada başımızın tacı oluyor. Nesebiyle, soyu sopuyla, sülalesiyle onlara aktarılan güzellikler ameli geri bıraktığınızda o kuşakta köreliyor. Ah aziz dostlarım ah! 800 yıllık ahilik geleneğimiz aslında hem sülaleyi hem akrabayı hem de kuşaklar arası aktarımı, sanat, zanaat, esnaf ahlakı, ticaret ahlakı, usta-çırak ilişkisi ve toplumsal ahlak olarak kodlayan, eğiten, yetiştiren, geliştiren ve bunu gelecek kuşaklara aktaran bir kadim gelenekti. Ama bunu da yıktılar maalesef. Çok ama çok önemli olduğunu, bizim hayatımızda olumlu manada çok büyük etkisi olduğunu anladıkları için aktarma istasyonlarımız da bu cani ve vahşiler tarafından yok edildi. Silahçımız 10 kuşak silah yaptığında, okçularımız 10 kuşak ok yaptığında, demircilerimiz 10 kuşak demir dövdüğünde, kılıç yaptığında sadece iş yapmıyordu. Gelecek nesile bazı önemli aktarımları da yapıyorlardı. Sadece önündeki demire tav vermiyordu, çırağa, kalfaya da tav veriyordu. Yazık ki ne yazık, bu kadim geleneği yok ettik. Aziz dostlarım, bu saydığım taşınan tüm kalıtsal sülalevi unsurlar içerisinde bir insan eksik, yanlış, gayri ahlaki, genetik olarak hastalıklı, biyolojik olarak bazı rahatsızlıklara sahip, fiziksel olarak da bazı deformasyonları olarak süzülüp gelse, Yine de kendi rotasını çizmek ve kendini inşa etmekle ilgili irade gösterdiğinde, ameliyle bu durumun üstesinden gelmeye çabaladığında, Allah'ın kötü sülaleye sahip olan bir kişi kaderinden iyi bir gelecek inşa etmeye çalışan ve tüm sülalevi maddi ve manevi olumsuzluklardan kurtulmaya çalışan bir kişi olarak bir diğer kaderine geçmiş olur. Buradaki en kritik husus şudur. Bizi oluşturan 66 parçanın en güçlerinden birisi olan sülale özütümüz, silsilemiz ve varlık haritamız bize ne olduğunu gösterir. Bizim ne olduğumuzu da gösterir. Ama bizim ne olacağımız sadece kendi irademizle yapacağımız tercihlerimizle şekillenir. Yani 54 kuşak öncesinde var olan bir genetik faktör nasıl boyumuzu, ten rengimizi, göz rengimizi, saç rengimizi belirlemede etkili olabiliyorsa, bu etki onun manevi bir arızasının bize geçmesinde de etkilidir ve etkili olacaktır. Peki 54 kuşak içerisinde kayıtlı olan bu manevi aktarım 54. son kuşakta kimde meydana çıkar? Meselenin en ama en can alıcı kısmı burasıdır. Diyelim ki 54 kuşaklık silsilede kul hakkına girmiş, harama bulaşmış ve ah almış bir kimse var. Bu kazanılan ceza askıda bekler aziz dostlarım. 54 kuşak kimin üzerine düşeceğini yukarıda, hani şimdi bütün bilgileri buluta kaydediyoruz, oradan yüklüyoruz ya, yukarıda bekler. 54 kuşakta silsilede en zayıf halkayı arar, bulamadığı sürece yukarıda aramaya devam eder ama bulduğunda en zayıf halkada zuhur eder. Tabiri caizse buluta yüklediğimiz bütün verilerin içerisinde bir virüs de olduğunu düşünün ve bütün bilgisayarlarımızda antivirüs programı var ama bir tanesi, bir bilgisayar antivirüs programını kaldırmış. İşte korumasız, inançsız ve amelsiz kişi manevi açıdan o manevi antivirüs programını kaldırdığı için, en zayıf halka olduğu için askıda 54 kuşak bekleyen musibet, bela onda kaza olarak tecelli eder, onun kaderi haline gelir ve onun hayatında zuhur eder. Ama diyelim ki 53 ve 54. halkadaki kişiler bunu biliyorlar. Bu konuda atalarının yaptıkları olumsuzlukları biliyorlar, buna vakıflar. Ve bu konuda bu kendilerinde kaza etmesin, kendi hayatlarında ortaya çıkmasın diye kendilerini koruma altına almak için dua, infak, hayır hasenat, anne baba duası, insanlara faydalı olma, yetime sahip çıkma, mescitleri imar etme, emri bil maruf ve nehyanil münker ile İslam'ı yayma, cömert olma ve iyi ahlak sahibi olma gibi güzel vasıflar kuşanmışlarsa ya da böyle güzel vasıflar kuşanarak tıpkı güçlü genetik şifreye sahip kişide biyolojik ve fiziksel arızaların ve bir takım hastalıkların çıkmaması gibi bu manevi arızalar da o kuşakta ortaya çıkmayacaktır biiznillah. İşte bu yüzden bilsek de bilmesek de eskiler başımızın gözümüzün sadakası olsun diyerek periyodik sadaka verirlerdi. Aynen öyle. Az bile olsa devamlı yapılacak hayır hasenat ve iyilikler 54 kuşak üstümüzde bekleyen o bela ve musibetleri bizden sağmada etkili olacaktır inşallah. Aziz dostlarım, iki önemli hatırlatma ile bitirelim inşallah. Şu ana kadar ki bizi oluşturan sülalemizdeki maddi, manevi, fiziksel ve biyolojik, genetik ve psikolojik tüm kötü hususiyetler bize kadar gelir. Bunların yaratılıştan gelen ve Allah'ın yaratılışına müdahale etmememiz gereken boyumuzun kısalığı, gözümüzün rengi, burnumuzun büyüklüğü ya da estetik görüntümüz gibi olanlar zaten bizi de geçip müdahale etmediğimiz için, İslami olarak da asla etmememiz gerektiği için aynen aktarıla aktarıla gitmeye, yoluna devam edecektir. Ama diyelim biyolojik kalıtsal rahatsızlıklarımız var, psikolojik rahatsızlıklarımız var, bazı genetik hastalıklara sahip sülalemiz, ahlaki konularda bazı arızalar var, imani konularda bazı zaaflar var. Bu 53 ve 54. kuşağa kadar bize gelmiş olsun diyelim. Ama bizim bu aşamadan sonra daha iyi ve daha güzel bir yaşantı ile hem kendi hayatımızı hem Allah Resulü'nün buyurduğu şekliyle ömrün uzaması ve rızkın artması gibi kendi hayatımızı güzelleştirmemiz, ayrıca gelecek nesillerimizi de güzelleştirme faaliyeti içerisine almış olmamız mümkündür. Burada Allah rızası için özellikle hanımefendi kardeşlerimden, ablalarımdan, kız kardeşlerimden, değerli annelerimden istirhamımdır. Sülale içinde koyduğunuz ambargoları Allah lillah aşkına kaldırınız efendim. Bakın bayram geliyor. 3 hafta sonra Kurban Bayramı'nı idrak edeceğiz. Sülalecek bayram ediniz ki gelecek kuşaklarınız da zürriyetleriniz de bayram etsin. Şahsi, fevri, psikolojik, gerçekten incir çekirdeğini doldurmayacak eften püften meselelerle birbirinize olan küslükleri, kırgınlıkları, kızgınlıkları, hiddeti, şiddeti, nefreti, kini, buğzu, gayzı, gıybeti bir tarafa bırakarak, hasreti ve çekememezliği yok ederek aranızda tekrar sevgiyi inşa edin ne olursunuz. Zaten 57 İslam ülkesinin canı yanıyor, yanacağı kadar Siyonistler tarafından canı yakılıyor. Üzerimizdeki 300 yıldan beri bizi büyük üzüntülere gark eden kara bulutlar çepeçevre kuşatmış durumda. Bari sülalemiz içerisinde, ailemiz içerisinde birbirimize rahatsızlık vermeyelim aziz dostlarım. Ne olursunuz sülale içerisindeki koyduğunuz ambargoları hem kendi hayatınız hem de bundan sonraki kuşakların bu genetik aktarımı adına zürriyetimizi kurret-i ayin olarak, göz aydınlığı olarak aydınlık bir geleceğe nakletmek ve nakşetmek adına lütfen kaldırınız. Aziz dostlarım, böylelikle insana yaptığımız yolculukta insanı oluşturan ilk parça olan kaderi, ikinci parça olan ruhu ve üçüncü parça olan sülaleyi işlemiş olduk aziz dostlarım. İnsan 66 parçadan oluşuyor. İnşallah gelecek hafta insanı oluşturan dördüncü önemli parçada buluşmak üzere. Bu duygularla hepinizi Rabbi Celle'ime emanet ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.